Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş
Hoş
geldiniz
bulduk,
Ekrem Bey.
merhabalar.
Merhabalar. Bugün Kıbrıs'ı konuşacağız, yavru
İnşallah.
vatan. Kıbrıs'tan bahsedeceğiz. Dünü, bugünü, yaşadığımız problemlerin nereden kaynaklandığını, çözüm noktasında neler yapıldığını ama belki biraz daha geriye gitmek gerekiyor. Kıbrıs'ın bizim için neden bu kadar önemli olduğunu, neden oraya yavru vatan dediğimizi de konuşmamız lazım.
Evet, Kıbrıs bir kere zaten coğrafi olarak haritaya bakıldığı zaman Anadolu'dan ayrılmış bir kara parçası.
Ana vatan gibi aslında değil
Evet, anavatanın
mi?
bir parçası. Evet, tam
Parçası.
o İskenderun Körfezi'nden ayrıldığı çok belli. Hatta Avrupa Birliği'nde Asya'da olan devletlerden bir tanesi Kıbrıs'tır. Yani tamamen Asya'dadır. Malta Afrika'dadır. Bunlar yani
Haritanın
tabii
sınır.
coğrafi olarak böyle hani Türkiye Asya ülkesidir deniyor ya. Yunanistan'ın da yarısı adaları düşünürseniz Asya'dadır. Çünkü coğrafi olarak Ege Adaları Avrupa'ya değil Asya'ya aittir. Yani Anadolu'dan ayrılma kabul edilir. Böyle de bir şey var. Şimdi Kıbrıs'ın coğrafi olarak Anadolu ile olan irtibatı belli. Ama Kıbrıs'ın ayrı bir stratejik ehemmiyeti var. Akdeniz gibi çok ehemmiyetli bir denizin tam ortasında Afrika, Asya ve Avrupa'nın kilidi mesabesinde. Hele bugün Süveyş Kanalı'nı düşünürseniz, İsrail'i düşünürseniz, petrol kaynaklarını düşünürseniz çok kritik bir yerde bir ehemmiyetli bir pozisyonu var. Bundan dolayı Kıbrıs tarih boyunca hep ehemmiyetli olmuş. Yani Akdeniz'in belki en ehemmiyet verilen adalarından bir tanesi olmuştur.
Jeopolitik olarak şimdi mesela biz petrolden bahsediyoruz, enerji kaynaklarından bahsediyoruz belki ama ondan önce de isterseniz Haçlı seferlerinden bahsedin, isterseniz daha eskisine gidin. Sonuçta Akdeniz'in bir neredeyse bir göl halinde kullanıldığı, insanlık için, uygarlık için göl olarak değerlendirildiği bir dönemde tüm ticaret yollarının
Evet,
kesiştiği bir
kesiştiği nokta
noktada.
Kıbrıs olmuştur. Onun için Kıbrıs zaten Venediklerin elindeydi. Osmanlılar fethettiği zaman. Çünkü burası ticaret merkeziydi. Dünya ticaretinde büyük bir kısmı Venediklerin elindeydi. Roma hakimiyetinde kalmıştır Kıbrıs uzun yıllar. Araplar tarafından 8. asırda Halife Muaviye zamanında fethedilmiştir. Çünkü Araplar Akdeniz'e hakim olma misyonunu taşıyorlardı ve bunun için de Kıbrıs'ın kilit noktada olduğunu biliyorlardı. Daha sonra tekrar Romalıların eline geçmiştir. Sonra Venedik hakimiyeti kurulmuştur ama bu İslam fethi çok mühimdir. İki sebeple mühimdir. 1571'de Osmanlıların burayı fethetmesi için bir kıvılcım teşkil etmiştir. Yani 8. asırda Müslümanların burada hakimiyeti tekrar orayı fethetmek için bir ideal halini almıştır. İkincisi de Hazreti Peygamber'in süt teyzesi olan ve bugün Hala Sultan diye bilinen Ümmü Milhan'ın kabri buradadır. Yani sahabi kabirlerinden hakikaten tarih olarak bilinenlerden bir tanesidir. Eyüp Sultan kabri gibi Kıbrıs'tadır. Bu bugün Rum tarafında kalmıştır ama Rumlar belli zamanlarda hududu açarak Müslümanların burayı ziyaret etmesine imkan veriyor. Aynı zamanda Rumların da çok itibar ettiği bir ziyaretgahtır. Ortodokslar hangi dinden olursa olsun din azizlerinin, din büyüklerinin kabirlerine çok iltifat ederler. Bu
Müslüman
sebeple
olsa da.
Müslüman olsa da evet. Eyüp Sultan'ı eskiden en çok adak yapan Rumlardı. Hala Sultan da bu sayede ayakta kalmıştır.
Rumların böyle bir genel özelliği var
Evet.
galiba.
Bir de Aleviler de vardır. Mesela Aleviler Alevi olmasa da Sünni de olsa veya başka dinlerden de olsa din büyüğü olarak tanınmış olanların kabirlerine karşı çok büyük bir iltifat gösterirler. Yani onların mezhebinde bu var. Aynı şey Ortodoks. Mesela Katoliklerde bu kadar yok. Onlar da benzer olduğu halde ama Ortodokslarda bu. Ben çok şahit oldum. Zaten Eyüp Sultan kabrinin ayakta kalması Bizans Rumlarının iltifatı ile olmuştur. Yoksa kaybolur giderdi. Kabri ayakta tutmuşlardır. Sonra kayboldu Haçlı istilasında. Sonra malum
Yeniden buldum.
Akşemseddin tarafından tekrar bulundu. Şimdi Kıbrıs'ın çok emniyetli bir jeopolitisi var. Bunu biliyoruz. Bundan dolayı tarih boyu herkesin iştahını çekmiş ve Osmanlıların Akdeniz'e hakim olma prosesinde de Kıbrıs emniyetli bir yer tutmuş. Kıbrıs her zaman fethedilmek istenmiş. Fakat ada fethi çok zordur. Rodos gibi Anadolu'nun dibindeki bir adayı Fatih Sultan Mehmet fethedemedi. Kanuni Sultan Süleyman fethetti. Girit en son fethedilen Osmanlı toprağıdır ve fethi 50 sene sürmüştür. Kıbrıs'ın da fethinin zor olacağı düşünülüyordu ve Divan-ı Humayun'da Osmanlılar da bütün devlet işleri Divan-ı Humayun'da görüşülürdü. Buraya padişah katılmaz. Sadrazamın riyasetinde toplanır. Alınan kararlar padişaha arz edilirdi. Ama padişah gidenler kubbe altında bilirler Topkapı Sarayı'nda bir kafesli bir pencerenin arkasından isterse müzakereleri dinleyebilirdi. Bu sebeple müzakereler çok büyük bir ciddiyet içinde cereyan
Sanki
ederdi.
dinliyormuş
Ve
gibi.
dinliyormuş gibi. Çünkü bilinmez dinleyip dinlemediği. Fakat dinlediği anlaşıldı bu Kıbrıs meselesi görüşülürken. Sokullu Mehmet Paşa Kıbrıs'ın fethine muhalifti. Çünkü Kıbrıs bir ada. Adanın fethi fevkalade zor. Zayiat verme ihtimali fazla. Böyle bir karar çıktı divandan. Hemen kafesli pencerenin demirlerine bir vurulma sesi duyuldu. Padişahın kendisilerini görmek istediğini anladılar. Derhal arza çıktılar. Padişah Sultan II. Selim idi. Sultan II. Selim bir rüya gördüğünü, rüyasında Kıbrıs'ın fethedileceğini gördüğünü ve bunun karşılığında şükran nişanesi olarak bir cami yaptıracağını söyledi. Yani Kıbrıs'ın fethine inanıyordu. Tabii hadisenin bir rüyayla bağlantılanması şimdi, belki evet, şimdiki insanlar için çok komik olabilir. Yani devlet işleri rüyayla mı yapıyordu? Hayır. Padişahın zaten böyle bir arzusu vardı. Kıbrıs'ın fethedilmesi büyük emniyet taşıyordu. Rüyayla teyit edilmesi de bunun aynı zamanda manevi olarak destekler.
Bakmak lazım, değil
kimin
mi?
Kimin gördüğü yani, mühim ve kimin görüldüğü mühim. Böylece Kıbrıs'ın fethine girişildi ve hakikaten çok temiz kalpli bir padişah olan zannedilenin aksine Sultan II. Selim'in arzusu istikametinde Kıbrıs fevkalade kısa bir zamanda fevkalade az bir zayiatla fethedildi. Tarihte bir adanın bu kadar kolay ve zayiatsız fethedildi.
Ada fethi zordur,
çok
savunması
zordur.
Kolaydır.
Kolaydır, evet, evet. Bunun için çok zordur. Çok yani hiçbir ada kolayca fethedilmez. Bu büyük bir tarihe geçmiş bir hadisedir Kıbrıs'ın fethi. Onun için Sokulu Mehmet Paşa Venedik elçisine siz İnebahtı'da bizim donanmamızı yok etmekle sakalımızı kestiniz. Ama biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Kesilen sakal yerine gelir ama kesilen kol yerine gelmez diyerek bu hadisenin, bu fethin ehemmiyetini tebarüz ettirmiştir. Kıbrıs ondan sonra 1571'den itibaren 1878 yılına kadar Osmanlı'nın hakimiyetinde kaldı. 1878 niye? 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi var. 93 Harbi diye biliniyor. Rumi takvimle 1293'te tesadüf ettiği için. Bu harp Türk İslam tarihinin en büyük felaketlerinden bir tanesidir. Hem harbin cereyanı hem neticeleri itibariyle. Ki neticeleri tabii daha da mühim. Osmanlı topraklarının pek çoğu kaybedilmiştir. Bu devirde padişah Sultan Abdülhamit'tir ama Sultan Abdülhamit'in bu harpte bir rolü olmadığı için bu toprak kayıplarından da doğrudan onun rolü olduğu söylenemez. Bu harp neticesinde Sırbistan, Karadağ, Romanya istiklalini kazanmış. Bulgaristan otonomi kazanmış. Kars, Ardahan, Batum kaybedilmiştir. Daha da büyük kayıplar varken bu kayıpları önlemek adına İngiltere devreye girdi. Rusya'nın güçlenmesini istemediği için devreye girdi ve Osmanlıların lehine olan bir anlaşma, Berlin Anlaşması'nın imzalanmasına yardımcı oldu. Bunun mukabilinde İngilizler tüccar millettir. Hiçbir şeyi bedava yapmazlar. Karşılığında Kıbrıs'ta bir üs istediler. Osmanlı hükümeti çaresiz denize düşen yılana sarılır fehvasınca. Evet, Kıbrıs'ta İngilizlere bir üs verdi. Tabii askeri üs demek bir manada Kıbrıs'ın idaresinin de İngilizlere devredilmesi manasını taşıyor ise de Kıbrıs hala Osmanlıların hakimiyetinde bir vilayettir. İngilizler tarafından idare edilmekle beraber Osmanlı mümtaz eyaletlerindendir. Vergisi toplanıyor, harcandıktan sonra kalanı İstanbul'a gönderiliyor. Kıbrıs'taki kadılar, müftüler, imamlar hepsi İstanbul tarafından tayin ediliyor. Kıbrıs'taki vatandaşlara yine Osmanlı kanunları tatbik ediliyor. Binaenaleyh Kıbrıs'ın İngilizlere devri bırakılması bir şey mevzubahis değil. Burada bir üs verilmesi mevzubahis. Muhtemelen Sultan Abdülhamit zamanla dengeleri elinde tutarak burayı tekrar almayı umdu. Evet. Ama hiçbir zaman istediği gibi olmadı. Bunu daha önce anlatmıştık. İngiliz-Rus rekabetine karşı Almanya dengesini ön planda tutan Sultan Abdülhamit İngilizlerle Rusların anlaşması üzerine bütün bu dengeler alt üst olmuştur ve Osmanlı devletini elinde tutmaya çalışmıştır.
Herhalde o oyunda en beklenmedik hamle o oldu.
Evet, o olmuştur. Aynen. Olmuştur. Böylece Kıbrıs'ın İngilizlerin fiilen hakimiyetine girdiğini görüyoruz. 1878'den itibaren Kıbrıs İngilizlerin hakimiyetindedir. Bu hakimiyet Kıbrıs'ta ondan sonra tamiri imkansız bir problemin, Kıbrıs meselesinin doğmasının da kıvılcımını teşkil eder. Kıbrıs halkı kimdir? Kıbrıs'ta bir kere Kıbrıs Venediklerden alındığı için Kıbrıs'ta Venedikler yaşıyor. Ama bunların sayısı az. Bugün bile Kıbrıs'ta bazı dağ köylerinde İtalyanca konuşan Venedik bakiyesi insanlar yaşamaktadır. Katolik dinindedir. Kıbrıs'ta hatırı sayılır bir Rum nüfus vardır. Bu Rum nüfus zannedilenin aksine Yunanistan'dan değil Anadolu'dan oraya hicret etmiş Rum nüfustur. Ve burada yine hatırı sayılır bir Türk nüfus vardır. Kıbrıs'ta her zaman nüfusun üçte biri Türkler, Müslümanlar, üçte ikisi ise Rumlar olmuştur. Osmanlılar zamanında da böyleydi.
O zaman da böyleydi.
Evet, böyleydi. Hı hı. Böyleydi. Türkler pek adada yaşamayı, deniz kenarında yaşamayı sevmezler. Yani daha çok hicret etmiş olsalar ada kültürü bize uygun değil.
Denizden istifade etmeyi bilmiyorum maalesef.
Maalesef. Biraz belki da belki biraz da ayağım hani selamet der kenares. Eğer hahi selamet der kenares. Beder ya der menafi bir şumares. Eğer denizde sok sayılamayacak nimetler, menfaatler var ama selamet sahilde, evet, olmaktır demiş şair. Böyle de bir şey var. Onun için Girit de böyledir mesela. Girit'in yerli halkından Müslüman olanlar var. Oraya çok az Türk yerleşmiştir. Geri kalan halkın çoğu Rum'dur. Tabii bu daha sonraki milliyetçilik cereyanında buradaki Rumların istiklal, otonomi ve istiklal istemelerine yol açmıştır ki bu da tabidir. Yani bunda yapacak bir şey yok. Kıbrıs meselesi doğdu 1914'e kadar. 1914'te Osmanlı Devleti Türkiye Almanların yanında İngilizlere karşı harbe girince İngiltere fiilen işgali altında bulunduğu iki toprağı, Kıbrıs ve Mısır'ı ilhak ettiğini ilan etti. İlhak etmek artık burası benim toprağım demektir. Halbuki o zamana kadar İngiltere ne Kıbrıs'ı ne Mısır'ın kendi toprağı olduğunu iddia ediyordu. Geçici olarak burada bulunduğu iddiasındaydı. Tamamen siyasi menfaatler sebebiyle ve Osmanlı hakimiyeti görünüşte de olsa burada devam ediyordu.
Bu bir süreçti
Evet,
herhalde.
evet. Yani hadiseler İngilizlerin lehine inkişaf etti. Tersi olsaydı belki geri dönme bir ihtimal olabilirdi veya böyle kalabilirdi. 1914 ve 1914'de itibaren Kıbrıs ve Mısır İngiliz toprağı oldu. Kıbrıslılar İngiliz vatandaşı oldular. Kıbrıs'ta bir müstemleke idaresi kuruldu. Bu ilhakı 1923'te biz tanıdık Lozan Anlaşması'yla. Türkiye Kıbrıs üzerindeki bütün haklarından vazgeçtiğini, Mısır üzerindeki bütün haklarından, Tunus, Libya, Yemen üzerindeki bütün haklarından vazgeçtiğini Lozan'da deklare etmiştir. Yani fiilen kayıp daha önce ama resmen bunun kabul edilmesi Lozan Anlaşması'yla olmuştur. Şimdi bu bugünlerde ihtilaf çıkarıyor. Bazıları olur mu biz bunu Lozan'da kaybetmedik, bir kısmı da Lozan'da kaybettik. İşin aslı bu. Fiilen daha önce kaybedilmişti ama Lozan bunu tanımış oldu. Her iki ifade de belki doğrudur. Şimdi 1923'ün hemen arkasından 1925'te burada bir koloni idaresi kuruldu. Buraya genel vali gönderiyor İngiltere ve diğer kolonilerin idare ettiği gibi Kıbrıs'ı idare ediyor. Tabii bu bir müddet sonra hala daha ikinci harpten sonra yani ikinci Cihan Harbi'nden sonra hala dünyada sömürgeciliğin ve koloniciliğin olması kabul edilebilir bir şey değil ama İngiltere kolay kolay da Kıbrıs'tan vazgeçmek istemiyor. Çünkü Kıbrıs, Malta ve Cebeli Tarık İngilizlerin Akdeniz'deki hakimiyetinin ve Orta Doğu'daki hakimiyetinin anahtarı olarak görülüyor. Bunun üzerine Rumlar, adadaki Rumlar İngilizlere karşı bir istiklal mücadelesine giriştiler. EOK adında bir cemiyet kuruldu. Bu EOK cemiyeti İngilizlere karşı terör faaliyetleri gerçekleşti. Aynısının Irgun gibi İsrail'de, Filistin'de de var. Yahudiler kurmuştu. Buna mukabil kendilerini korumak adına Türkler de Türk bir mukavemet teşkilatını kurdular. Fakat Rumlar adanın ya Rum idaresine müstakil olmasını veya Yunanistan'a bağlanmasını, ki bunu Enosis diyoruz, istiyorlardı. Türkler ise ya iki devletli bir federasyon olmasını veya Türkiye'ye bağlanmasını istiyorlardı.
Yani aslında Türkiye'nin, ya Türk orada yaşayan Türklerin yine ideal bir paylaşımı var. Ya birlikte paylaşalım adayı ya da Türkiye'ye bağlansın.
Evet, öbürlerin öyle yok.
Diğerleri Türklere yaşam hakkı vermiyor.
Vermiyorlardı. Zaten problem buradan doğdu. Çoğunluk olmaya dayanarak bu planı ön planda
zaten
tutuyorlardı.
Zaten bu terör faaliyetleri ya da savaş sadece İngilizlere karşı değil, Türklere karşı da verildi.
Tabii, çünkü Türkler zaten İngilizlerin yanında potansiyel olarak yer almış oldular. Yani bu plana karşı çıkarak, Enosis planına otomatikman kendilerini İngilizlerin yanında buldular. Ve Türkler İngilizlerin hakimiyetin devam etmesini istedi burada.
Yani Yunan hükümeti
veya Rumların hakimiyetinde olacağına, ki Türkiye'ye bağlanmak bir hayal. O zaman İngilizler burada devam etsin dedi. Nitekim Filistin'de de Müslümanlar İngilizlerin hakimiyetini istediler. Yani bağımsız İsrail bir İsrail olacağım olmaktansa İngilizler olsun dediler. Bu tamamen pratik bir çözümdür. Nitekim vaktiyle bizde de 1919 senesinde de buna benzer bir şey düşünülmüştü. Yani parçalanacağını Fransa'nın, İtalya'nın elinde geçici bir Amerikan veya İngiliz mandası düşünülmüştü. Evet. Yani aynı mantığa dayanıyor. Çünkü bunlar geçici idareler. Kıbrıs'ta böylece bir problem doğdu. Bu hadiseler 1959'a kadar devam etti. 1959 İngiltere pes dedi. Artık zaten hala daha bir sömürge idaresi tutmanın manası yok. Zürih ve Londra'da yapılan anlaşmalarla Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu 1960 senesinde. Şimdi bu anlaşmalar mühim. Bu anlaşmalarda bir kere nedense Yunanistan var. Yani Yunanistan olmaması gerekiyor. Çünkü Yunanistan'la adanın bir alakası yok. İki taraf var. Türkiye ve İngiltere. Yani anlaşmanın Türkiye ve İngiltere arasında olması lazım. Çünkü İngilizler adayı Türklerden almıştı. Yani varsa bir sözü Türklerin var ve İngilizlerin var. Burada enteresandır, denge olsun diye, oylar eşitlenmesin diye.
Üçüncü.
Yunanistan'ı dahil ettiler. Yani adanın halkının Rum olmasıyla Yunanlıların ne alakası var?
Şimdi tam onu soracaktım. Acaba yaşayanların Rum olması sebebiyle ya da onların Enosis iddialarında bir Yunan hükümetinin
Tabii.
kurulması sebebiyle mi acaba
Şimdi
eklendi?
Kıbrıs Rumları Kipriyot'tur. Kıbrıs Rumlar, Pontus Rumları, Kıbrıs Rumları, Anadolu Rumları bunlar ayrı birer topluluktur. Yani Helen Rumları ile aynı değildir. Evet,
Yunan
Ortodoksturlar. Orijin olarak farklıdırlar ama Rumcanın
nasıl orijin olarak farklıdır?
Anadolu'nun yerli halkının zamanla Yunanca konuşması din olarak Ortodoks olmasından ortaya çıkmış bir halktır bunlar.
Yani
Anadolu'nun yerli...
aslında genetik bir bağları yok
Hayır,
mu?
hayır. Şimdi Anadolu'daki Rumlar çok çeşitli. Mesela İzmir, Ayvalık'ta Helen Rumları yaşıyorlar. İyonyalılar eski. Bunlar bugünkü Yunanlarla akrabalar. Ama içeriye doğru, Anadolu'ya doğru yayıldığınız zaman Rumca konuşan Ortodokslar var. Bunların hepsi Helen asıllı değil. Bunların bir kısmı Anadolu'nun yerli halkı. Kim derseniz deyin bunlara. İtalyan diyebilirsiniz. Hitit bakiyesi diyebilirsiniz. Bu yerli halkı zamanla Ortodoks oldular. Çünkü zaten burası Roma toprağıydı. Ve Rumca konuşmaya başladı. Çünkü memleketin resmi dili Rumca oldu Latinceden sonra. Ve Rumlaştılar. Bunlar Anadolu Türkler ve Araplar Rum dediler. Yunanlı değil bunlar. Yani Helen değil. Ama zaman içinde aynı millet kabul edildiler.
Yani şu anda mesela Cumhuriyet döneminde de bu kalanlar,
Evet.
burada yaşayan Rumlar gönderildiğinde Yunanistan'a
Evet,
gönderildi.
ama onlar Yunanlı değiller.
Ama gitmek
Onlar Yunanlı değiliz
istemediklerini,
dediler biz. Biz Helen değiliz. Bizim vatanımız Anadolu. Biz Yunanistan bizim vatanımız değil.
Bizim
Bizi
onlarla bir
göndermeyin.
bağlantımız yok.
Evet, aynı dili konuşuyoruz, farklı lehçede olsa. Aynı dindeniz ama biz onlarla aynı ırktan değiliz dediler. Madem ki siz ırkı ön planda tutuyorsunuz, biz onlarla aynı ırktan değiliz dediler. Hatta Lozan Anlaşması'nda mübadele yapılırken Anadolu'da Türkçe konuşan Rumlar vardı. Bunların orijinin Türk olduğu büyük ihtimaldir. Yani İslamiyet'ten önce Anadolu'ya gelmiş Oğuz Türklerinin soyundan. Çünkü dilleri tamamen Oğuz lehçesidir. Dinleri Ortodokstur. Bunlara Karaman Rumları derler. Anadolu'nun Orta Anadolu'daki Rumlar bunlardandı. Bunlar hele hiç kabul etmediler. Yani bizim ve Helen Rumları da bunları kabul etmediler. Türk Spor'u dediler bunlar. Türk dölü. Onlar da bunları kabul etmediler.
Zaten o dönemde de gittiklerinde, hatta yapılan
Yadırgandılar.
belgesellerde bakıyoruz, hala tutunamamış olanlar
Yadırgandılar.
var.
Şu anda da öyledir. Şeyde Yunanistan'da Anadolu'dan giden Karamanlı Rumlarla diğer Rumların şehirleri, köyleri birbirinden farklıdır. Herkes bunu gayet iyi bilir. Yalnız şöyle bir fark var. Helen Rumları tembeldirler. Greklerin zaten en mühim hususiyeti tembel olmalarıdır. Lozan Anlaşması'nın Yunanlara en büyük iyiliği, çok iyiliği var da mübadeledir. Anadolu'nun işe yarayan 1 milyon Rumunu oraya gönderdiler. Yunanistan'ı imar etti onlar. Çünkü Anadolu Rumları çok çalışkan insanlardı. Muazzam çalışkan
Burada
insanlardı.
da esnaf olarak
Esnaf, çiftçi,
baktığımızda,
zeytinci, üzümcü, bağcı hep onlardı. Bunlar Yunanistan'ı inşa ettiler. Yani Türkiye Cumhuriyeti Lozan Anlaşması'yla Yunanistan'ı inşa etti. Eğer Yunanistan o yerli halkla kalsaydı, yani Avrupa'nın en fukara memleketi oldu çünkü bunu kendileri söylüyorlar. Bu tek taraflı bir subjektif yorum değil.
Şu anda bile ekonomik krizde bile hala nasıl daha az çalışırız, nasıl
Evet.
daha az işe
Bu
gideriz
fıkralar
derdindeler.
uydurulmuş bir şeydir yani Yunanların tembelliği. Ama Anadolu'dan gidenler öyle değil. Ben gördüm çünkü. Yani bir yere bakıyorsun mamur Anadolu Rumları gitmiş oraya konmuşlar. Böyle de bir problem. Şimdi Kıbrıs Rumları elen değil ama neticede kendilerini koruyabilmek için Yunanistan desteğini alıyorlar.
Bir de tabii o dönem ilişkilere baktığınızda en yakın size sahip çıkabilecek
Gayet tabii.
hem coğrafi olarak da
Evet.
yakın kim var? Bir tek
Yunanistan
Yunanistan.
var. Yunanistan var. Bunu işte aslında onlar da çok bundan memnun değiller. Bunu istiyorlardı. Yunanistan bunun için işin içine dahil edildi. Tamam, bunu anladık. Fakat bu anlaşmanın başka bir ciheti var. Gözden kaçırılan bir ciheti var. Türkiye, Lozan Anlaşması'yla Kıbrıs'taki bütün haklarından vazgeçmişti. Peki 59'da niye tekrar böyle bir anlaşmaya çağrılıyor? Bu Menderes hükümetinin bir zaferidir. Fatih Rüştü gibi, Zorlu gibi Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kudretli dışişleri bakanlarından bir tanesinin yürütmüş olduğu ikili ve çoklu temaslar neticesinde Türkiye'yi bu hadiseye sokmuş ve oradaki Türklerin haklarını korumak için Türkiye'yi hem anlaşmaya
Peki Türkiye'de katılmasa da kim karar verecekti zaten?
İngiltere karar
Tek
verecekti.
başına. O zaman bu bir, ama bu bir
Ama bir dakika.
görüşme olmaz ki. Kiminle
Hayır,
görüşecek?
İngiltere görüşme diye bir şey yok zaten. Öyle bir şey yok. İngiltere niye görüşsün ki?
En
İngiltere'nin
fazla
toprağı burası.
İngiltere, ben buradaki haklarımdan feragat ettim, kim ne yaparsa yapsın
Öyle derdi ama
diyebilirdi.
işte demedi bu. Yani Türkiye'nin orada hiçbir hakkı yoktu Kıbrıs'ta. Hiç. Orada Türk olması size bir hak vermiyor. Bulgaristan'da niye hak vermiyorsa? Bulgaristan 7'de 1'i, 8'de 1'i Türk. Makedonya'da niye hak vermiyor? Kıbrıs'ta Türkiye'nin hiçbir hakkı yoktu. Sıfır hak vardı. Sıfır. 1959'a gelindiğinde. Yunanistan olmadığı gibi Türkiye'nin de hiçbir hakkı yoktu. Buna rağmen Adnan Menderes hükümetinin çok büyük bir diplomatik başarısıdır. Kıbrıs'ta Türkiye'yi işe dahil etti ve orada olabildiğince Türklerin lehine bir hal tarzı getirdi. Şimdi bundan kimse haberdar değil ama bu ciddi bir şeydir. Fatih Rüştü Zorlu bu muvaffakiyetinin neticesini Dar Ağacı'nda ödemiştir.
Kısa bir aradan sonra devamını konuşacağız. Özellikle bu siyasi görüşmelerin adaya yansıması ve Türkiye aday ilişkileri nasıl değiştirdiğini, Türk-Yunan ilişkileri nasıl değiştirdiğini konuşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Evet, İngiltere aslında tek başına karar verebilirdi. Türkiye'nin herhangi bir hakkı yoktu. Siyasi olarak kağıt üzerinde de yoktu. Nüfusun orada olması ona bir hak vermezdi.
Nüfus da azdı.
Üstelik. Ama buna rağmen o dönem Fatih Rüştü Zorlu'nun ikili görüşmeleri ve yürüttüğü ideal dış politika ataklarıyla biz o masaya oturduk.
Tabii tek bu değil. Yani İngiltere'nin bu işte başka oyunları da var. Yani İngiltere burada tek söz sahibi olmak istemiyor. Mesuliyeti Yunanistan ve Türkiye ile paylaşmak istiyor. Bir problem çıktığı zaman onların üzerine atacak. Gerekirse işi sürünceme de bırakacak. Yani işin İngiliz siyasetiyle de alakası var.
Yani aslında ben çözüme yakınım ama taraflar yaklaşmıyor.
Bunu da var sebep olarak ama neticede orada Türkiye'nin olmasında Adnan Menderes hükümetinin rolü var. Şimdi adadaki Türklerin hukuki statüsü nasıldı? Adadaki Türkler İngilizlerin bütün müstemlekelerinde yaptığı gibi kendi içinde bir muhtariyete, otonomiye sahipti. Aynı şekilde Rumlar da kendi içinde muhtariyete sahipti. Ne demek bu? Türklerin bir müftüsü var. Rumların da bir Kıbrıs metropoliti var. Bu ikisi buradaki Müslümanların ve Ortodoksların lideri pozisyonundadır ve validen sonra geliyorlar. Ve dikkatinizi çekerim, Kıbrıs'ta genel validen sonra müftü geliyor, sonra Ortodoks Patriği geliyordu. Bu da enteresandır.
Sıralama böyleydi.
Fakat İngiltere daha sonra müftülüğü kaldırdı. Çünkü Filistin'de Emin el-Hüseyni adında bozguncu bir müftü vardı. Güya Filistin'in istiklali için çalışırdı ama orayı neredeyse İsraillere vatan yapan menfi şahsiyetlerden benim kanaatimce birisidir. Onun faaliyetlerinden ürkerek, onu bahane ederek Kıbrıs'ta müftülük makamını kaldırdı. Kaldırınca Makarios metropolit onun önüne geçti. Bu bir kere Türklerin aleyhine oldu. Ama bunda Türklerin de rolü var. Kıbrıs Rumlu Türkleri her zaman ana vatana bakan bir topluluk olmuştur. Biraz evvel dedim ya, Kıbrıs ana vatandan ayrılmış bir yer. Bu tabii bir şey. Cumhuriyet ilan edilince Kıbrıs'taki Türkler Cumhuriyet hükümetinin teveccühünü alabilmek için ana vatandaki inkılapları ana vatandan önce sahiplenmiştir. Mesela Türkçe ezan, Latin harflerine geçilmesi. İngilizlerin böyle bir şey olmadığı halde Kıbrıs'taki Türkler kendi istekleri Latin harflerine geçmiştir. Fes'i kaldırmışlardır. Ve İngiliz
hükümeti. Kim karar veriyor buna?
Cemaat meclisi. Fazıl Küçük ve daha sonra Rauf Denktaş. Orada cemaat meclisi var. Cemaat seçimle bir cemaat meclisi teşkil ediyor. Aynı durumlarda da var.
İleri gelenler gibi mi?
Evet. Bu cemaat meclisi mektepler. Cemaatlere ait mesela onlardan da polisler var, bekçiler var, muhtarlar var, belediye başkanı. Kıbrıs bir düzen kurmuş.
Dini bir hüviyeti yok, siyasi.
Hayır.
Bir sorumluluğu evet, da evet. Yok ama görevi evet, var.
İdari vazifeleri ve mesuliyetleri var. Kısmen vakıflar vasıtasıyla dini mevzulara da girebiliyor. Ama esas onlar din dairesinin elinde. Fakat müftü yok. Müftü olmayınca Kıbrıs'taki dini hayatta tamamen bu cemaat meclisin eline geçti. Cemaat meclisinin azaları dine fevkalade uzak insanlardı. Fazıl Küçük'ün dinle hiç alakası yoktu. Anlatacağım sebeplerden bu daha hadiselerden bu daha kolay anlaşılacak. Türkiye'nin yanlarına çekebilmek için devamlı din aleyhtarı beyanlar verirlerdi. Hatta İngiliz hükümetine müracaat ederek Latin harflerinin kabulünü, Arap alfabesinin kaldırılması, ki resmi yazıydı o. İngiltere bile bunu müdahale etmemişti. Ezanın Türkçeleşmesine ve şer'i kanunlar cariydi orada. Evlenme, boşanmada yani Osmanlı kanunları cariydi. Bunların kaldırılmasını istediler.
Yani aslında Cumhuriyet ilan edildikten sonra da Osmanlı dönemindeki kanunlar devam
etti. Aynen devam etti. 1940'lı yıllarda cemaat meclisinin arzusu istikametinde burada şer'i kanunlar kaldırıldı.
Peki bu aslında biz Türkiye Cumhuriyeti'nin de bir parçasıyız mesajı vermek için
Onun
mi
için, onun
yapıyor?
için. Tabii tabii onun için. Ama zaten kendilerinin de dinle pek alakası yoktu bu cemaat meclisinin. Kıbrıs'ta dini hayat zayıflamıştı, çok zayıflamıştı. Çok göç olmuştu çünkü. Kıbrıs İngilizlerin eline geçince.
Öncesinde peki normal
Normal bir Anadolu gibiydi.
evet
Anadolu
Osmanlı
gibiydi.
coğrafyası
Tabii
gibi.
normal. Oradan da çıkmış alimler var, medreseler var. Ama Kıbrıs İngilizlerin eline geçtikten sonra çok sayıda Türk Anadolu'ya hicret ettiler. Suriye'ye hicret ettiler. Nüfus azaldı. Nüfus azaldıkça orada entelektüel hayatı
Devam ettirecek.
devam edecek insanlar pek kalmadılar. 1942'de Fazıl Küçük'ün bir beyanı vardır. İslamiyet'te devam etmemiz bizi Türkiye'den, Türkiye'yi de bizden uzaklaşacaktır diye bir beyanı var.
İslamiyet diye.
İslamiyet'te devam etmemiz, yani İslami kaidelere sarılmamız bizi Türkiye'den, yavru vatanı Türkiye'den, Türkiye'yi de bizden uzaklaştıracak diye çok meşhur bir beyanı 42'de Fazıl Küçük'ün. Bunun üzerine Kıbrıs Türk İdaresi ciddi manada Türkiye'ye entegre olmaya çalışmış. Bu da tabii Kıbrıs Türkleri arasında ikilik meydana getirmiş. Bu yeniliklere taraftar olanlar ve olmayanlar, bunlar İngiliz politikalarıdır. Parçala, yönet.
Hani aslında en az ihtiyaç olunacak, en son ihtiyaç olunacak şey
Evet.
o durumda ama zannediyorum yalnız da kalmak istemediler bir
İstemediler
taraftan
ama
da.
işte aynı Batı Trakya'daki gibi ikiye bölünler. İkiye bölününce biliyorsunuz gücünüz de o nispette azalıyor. Aynısını Rumlar arasında da yaptı. Rumlar arasında da İngilizler bunu yaptı ama Türkler kadar orada tesir doğurmadı bu ikilik. Bu ikilikte 1959'a kadar gelindi. 1959'da Zürih ve Londra Anlaşması'yla Türklerin lehine, tekrar ediyorum, bir anlaşma yapıldı. Nüfusun %30'unu teşkil eden Türkler, %70'ini teşkil eden Rumlar o tarihte. Reis-i Cumhur Rumlardan olacak, yardımcısı Türklerden olacak. Mecliste 70'e 30 milletvekili olacak. Orduda, milli kuvvetlerde, polis kuvvetlerinde 70'e 30 nispeti korunacak. Türklerin yaşadığı köy ve kasabalarda belediye başkanı Türklerden, Rumların ekseriyette olduğu Rumlardan olacak. Böyle bir sistem kuruldu. Buna biz korporatif federasyon diyoruz. Bu Belçika'da ve Lübnan'da tatbik edilmiş bir sistemdir. Korporatif federasyon, bir memlekette dağınık olarak yaşayan azınlıklar varsa aynı yerde değil, dağınık yaşıyorlar. O zaman orayı böyle, oraya otonomi veremezsiniz. Her birini böyle bir şey tanıyorsunuz. Bu kaçınılmaz bir çözümdü, ideal bir çözümdü.
Kağıt üzerinde de doğru
Doğru
görünüyor.
görünüyordu, evet. Doğru görünüyordu. 1960'ta böylece Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Malum iki barış defne dalının ortasında Kıbrıs Adası'yla Sarı Kıbrıs Adası'nı ifade eden bayrağı da o zaman ortaya çıktı. Fakat bu anlaşmadan Rumlar memnun olmadılar. Bazı Rumlar memnun olmadılar. Onlar Enosis taraftarlarıydı. Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını istiyor ama Kıbrıs'taki bütün Rumlar böyle değildi. Bunlar
Oran vermek mümkün mü? Yani.
Azdılar. %10'u belki. Ama %10 mühim değil. Hangi
Gücü.
vasıtalara sahip olduğunuz, gücünüz mühimdir. Yani sayıca az olmak hiçbir şey ifade etmez. Onlar güçlüydüler. Arkalarında Yunanistan vardı. İkisi de NATO ülkesi ülke. Yunanistan bunlar vasıtasıyla Kıbrıs hakim olmak istiyordu. Açıktan hakim olmaya çalışsa,
İngiltere'yle çakışacak
nitekim mesela
Türkiye ile.
Sırbistan hiç Bosna'ya karıştı mı? Hayır. Bosna'daki Sırplar yaptılar bu işi. Ama
Tamam.
arkasında Sırbistan vardı. Sırbistan dedi benim hiç alakam yok. Ben ayrı bir devletim, benim Bosna'yla ne alakam var diyordu. Ama Bosna'daki Sırpları desteklediğini bir dünya alem biliyordu. Aynı şekilde Kıbrıs'ta da böyle oldu. EOKA diye bir teşkilat kurulmuştu 55'te. EOKA tekrar faaliyete geçti. Kıbrıs'ta bu planı değiştirecek bir harekata girişildi. Akritas planı diye bir plan ortaya atıldı. Bu Akritas planı bu dengeyi Türklerin aleyhine, Rumların lehine değiştirmek istiyordu. Türkiye buna şiddetle karşı çıktı. Karşı çıkınca Kıbrıs'ta şiddet hareketleri meydana geldi.
Bu arada Türkiye ve Yunanistan'ın da birer statüsü doğdu aslında
Tabii,
ada üzerinde
tabii.
garantör
Tabii
devlet
tabii. Herkes zaten,
statüsü.
herkes Kıbrıs deyince bir Türkiye bir Yunanistan'a bakıyordu. Artık Kıbrıs'a bakan yoktu. O ne diyor, o ne diyor. Yani ikisinin arasındaki bir maça, maçın topuna döndü Kıbrıs. Yunanistan'la İngiltere
İki
çekildi.
takım sanki tarafsız bir sahada maç
Evet.
ediyorlarmış gibi.
İki tane üs aldı İngiltere orada. Küçük askeri üs çekildi oradan. Askerlerini de çekti. O fitili çekilmiş bombayı Yunanlarla Türklerin önüne attı. Üslerini aldı, çekildi.
Bu aslında bir taraftan da hani bu onu sadece Kıbrıs olarak bakıyoruz ama o dönemde Türkiye Yunanistan arasındaki gerginliğin de odak noktalarından
Tabii,
biri oldu.
öteden
İki
beri
ülke
olan,
arasında hiç sular
bilhassa
durulmadı.
Ege'den kaynaklanan bir gerginlik zaten var. Bu Kıbrıs bunu ateşledi. 1963 senesinde iki taraf arasında tetiş hareketleri başladı. Kıbrıs hükümeti hem Türklerden hem Rumlardan tetişleri tutukladı. Rumlardan da ölenler oldu, Türklerden de ölenler oldu. Bunun üzerine 1963 senesinde Türkiye Kıbrıs'a çıkarma yapmaya karar verdi. Türk jetleri Kıbrıs'tan uçmaya başladı. Amerikan Başkanı Johnson bir mektup yazdı. O zaman İnönü Başbakan'dı. Eğer Türkiye böyle bir şey kalkışırsa bunun neticesi çok ağır olur diye. Çok ağır, hakaretlerle dolu bir mektuptu bu Johnson mektubu. Dünya diplomasi tarihinde ilk defa böyle bir şey var. Bu Türk hükümetini korkuttu. İnönü yelkenleri suya indirdi. Harekattan vazgeçildi. Fakat Johnson mektubu ondan sonra buradaki havayı değiştirdi. Bu Kıbrıs'a Türklerin müdahalesi Amerika'nın aleyhineydi, İsrail'in aleyhineydi, Rusya'nın aleyhineydi. Hep öyle olmuştur. Bu sebeple böyle bir hadise doğdu. 63 Johnson mektubundan sonra Türkiye Amerika'dan yavaş yavaş soğudu, Rusya'ya yaklaştı. Bu tabii başka neticeler doğurdu. Bunu başka bir zaman belki ele alınabilir.
Ama tabii diyebilir ki dinleyicilerimiz İngiltere var tamam işin içinde. Rusya öncesinde vardı evet. Ama şimdi yok. Türkiye var, Yunanistan var. Hani Amerika'dan bir mektubun Türkiye'ye yazılması neden?
Neden? Çünkü 45'ten sonra artık dünyanın efendisi Amerika. Amerika İsrail'i kurmuş. Buradaki petrol havzalarına hakim olmak istiyor. Akdeniz'e hakim olmak istiyor. Ve NATO'nun ağababası.
Yani kimse seni ne ilgilendirir? Diyemiyor.
Diyemez çünkü NATO'nun ağababası dedi ki mesela Johnson orada siz iki NATO ülkesiniz dedi. Bu şekilde hareket edemezsiniz dedi. Sen dedi Kıbrıs'a müdahale edersen Rusya seni işgal eder ve biz seni korumayız dedi. NATO koruyamaz NATO çünkü koruyamaz. Sen gayri meşru bir iş yapmış oldun. Bunun üzerine ama Johnson hadisesi ondan sonraki Türk dış politikasını şekillendirmiş. Rusya'ya yaklaşmak, bunun dışında Amerika'nın kontra tedbirler alması, Türkiye'deki anarşi, 71 muhtırası, 80'e kadar giden prosesin şeysi bu Johnson mektubudur. Ve sebebi Kıbrıs'tır. Türkiye'nin dış ve iç politikasındaki pek çok gelişmenin kaynağını siz Kıbrıs meselesinde bulabilirsiniz. %100 olmasa da %70, %50. Ondan sonra adada problem hep devam etti. 1967'de Yunanistan'da Albaylar Cuntası kuruldu. Darbe yaptılar Albaylar Cuntası. Ve kamuoyundaki şeylerini güçlendirmek için Kıbrıs'ta darbeye kalkıştılar. Kıbrıs'ta Makaros Reis-i Cumhur, Fazıl Küçük yardımcısı. Albay Grivas adında eski bir darbeci EOKA albayı Kıbrıs'a geldi. Kıbrıs'ta bir darbe yaptı. Bu darbeyi Amerika'nın desteklediği söyleniyor. Amerikan yanlısı bir darbe. Çünkü Makaros yani o zamanki Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makaros herkes ona kızar ama Türkiye onu korumak için harekat yaptı. Makaros Rusya'ya resmi seyahat yapıp Rusya'nın Kıbrıs'taki yatırımlarını artırmasını istemişti. Böyle bir anlaşma imzalanmıştı. Rusya ile anlaşma yapan herkes Amerika'nın hışmına uğrar. Adnan Menderes, Irak Kralı 2. Faysal sayısı çok. Bunun üzerine Albay Grivas'ı gönderip Makaryos'u devirdiler Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nı. Nikos Samson Kıbrıs Cumhurbaşkanı oldu eski EOKA'cı. Kıbrıs'ta düzen bozuldu. 1959 anlaşmalarını tanımıyoruz dediler. Türklerin akıbeti ne olacak belli değil. Ortalık karıştı. Sene 73.
Yani bu durumda var olan işte meclislerden, yönetimlerden vesaire her şeyden aslında.
Tabii. Fiilen devam ediyor ama ne olacağı belli değil. İşte Makaryos kaçtı. Atina'ya kaçtı. Sonra Londra'ya kaçtı. Bunun üzerine Türkiye bizim barış harekatı diye bildiğiniz meşhur harekatı gerçekleştirdi 1974 senesinde.
Ama ona kadar da çok canı yanan i̇şte taraftı Türkler.
Kan gövdeyi götürdü evet. Anladın şeyde Kıbrıs'ta. Kan gövdeyi götürdü.
Yani Bansum çocukların öldürülmesine varıncaya tabii, kadar yaşanan felaketler.
Bunun arkasında başka şeyler söylendi. Yani bunların bir komplo olduğu, bunun arkasında yani Türkiye'nin oraya müdahale etmesini isteyenlerin ya biliyorsunuz global güçler insanlara acır mı menfaat için?
Yani öyle ama sonuçta fotoğrafa baktığınızda ortada kanlar içinde evet. Çocuklar var.
Köyler basıldı. Katliamlar yapıldı. Bunun üzerine Türkiye Kıbrıs'a asker çıkardı 1974 senesinde. Buna biz barış harekatı diyoruz. Bu barış harekatı zamanında Türkiye'de Bülent Ecevit başbakan, Necmettin Erbakan başbakan yardımcısıydı. Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan Amerikan aleyhtarı kanadın içinde yer alan politikacılardı. O zamanın şartlarında öyle biliniyorlardı. Ve bu harekatın Rusya'nın tahriki ve teşvikiyle olduğu o zaman çok söylendi, yazıldı, çizildi. Çünkü Rusya burada bir güç sahibi olmak istiyordu. Zaten Suriye'yi biliyorsunuz, Mısır'ı, Kuzey Afrika'yı hep ele geçirmişti. Ama İsrail var. Kıbrıs'ta Türkiye vasıtası bir üs kurmak istiyordu. Makaryos'un yapamadığını Türklere yaptırmak istedi diye o zaman gazeteler
peki,
yazmıştı.
Peki sizin bugünkü bakış açınız o günü değerlendirirken?
Ben de aynı kanaatteyim ama sonra işler değişti. Amerika bu harekata başta çok bir şey söylemedi. Dedi ki Türkiye'nin garantörlük hakkı var dedi. Türkiye çünkü önce İngiltere'ye dedi. Senin de garantörlük hakkın var beraber müdahale edelim dedi. Hı hı. İngiltere de rahatsızdı bundan. Çünkü İngiltere'nin o da üstleri var. Yani ne olacak? Amerika ile çekişme var. Fakat İngiltere Amerika ile çekişmekten korktu. hadiseyi oluruna bıraktı her zamanki gibi. Bekle gör siyasetini devreye soktu. Yunanistan zaten aktörlerden birisi, gizli aktör, açık aktör değil. Ondan müdahale edecek hali yok. Türkiye tek başına müdahale etti ve Makarios tekrar görevinin başına geldi. Grivas kaçtı, Nikos Samson kaçtı Yunanistan'a. Hadise duruldu. İşte bundan sonra problem doğdu. Kıbrıs meselesi artık bundan sonra doğdu. Amerika dedi ki tamam haklı dedi Türkiye. İş aslına döndü, artık oradan çekil. Türkiye çekilmedi. Türkiye çekilmediği gibi Kıbrıs'ta ciddi bir demografik değişiklik oldu. Güneyde yaşayan Türkler Türk istila mıntıkasına kuzeye hicret ettiler. Kuzeyde Türk istila mıntıkasında yaşayan Rumlar ise güneye hicret ettiler. Kıbrıs %30, %70 nispetinde bölündü şey olarak, toprak olarak.
Harita olarak.
Tam nüfus gibi yani. Çok nüfus gibi. Buradaki Türklerden bir kısım bunu istiyorlardı. Yani Türkiye'nin adayı, Avuf Denktaş'ın başı çektiği bir grup Türkiye adayı istila etsin. Ada bölünsün. Kuzeyde bir Türk devleti, güneyde bir Rum devleti olsun. Bu emrivaki ondan sonra bir şekilde milletler arası camia tarafından kabul edilir diye düşünüyorlardı. Yani Kıbrıs Türkler arasında böyle bir düşünen de vardı. Yani beraber bir devlet olsun diyenler var. Türkiye'ye katılsın bölünsün diyenler var, bölünsün diyenler var. Türkiye'ye katılması imkansız olduğu için, çünkü artık onun imkanı yok. 1945'ten sonra bir devletin toprak ilhak etmesi kolay değil. O zaman dediler ki, o zaman kuzeyde bir Türk devleti, güneyde bir Rum devleti. Bu Rauf Denktaş'ın ve onun etrafındaki çevrenin arzusuydu. Böyle bir sistem kuruldu. Ama o bunun faturası Türkiye'ye ve dolayısıyla Kıbrıs Türklerine çok ağır çıktı. Amerika dedi ki niçin çekilmiyorsun? Sen artık orada işgalcisin. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi Türkiye'yi orada işgalci kabul etti. Bakın birinci hareketten dolayı değil. İkinci hareketten dolayı.
Yani gidip oradaki işte kan akıyor, bunu durdurmaya gidiyorum değil. Tamam. Ama ondan sonra
garantörlük sıfatı. Ama ondan sonra çekilmesi çekilmedi. Çekilmemesi Türkiye orada bir işgalci pozisyonuna. Siz burada ne kadar Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır bilmem deseniz de milletler arası camianın kendine göre bir bakış açısı var. Türkiye'yi onlar işgalci görmeye başladılar. Bu Türkiye için çok ciddi bir politik, diplomatik problem doğurdu bütün dünyada. İkincisi Türkiye'ye Amerika çok ciddi bir ambargo koydu. Bu ambargoyu biz yaşadık o zaman. Türkiye dizlerinin üzerine çöktü. Yağdan gaza kadar hiçbir şey bulunamadı. %100'ü aşan devalüasyon yapıldı. Türk ekonomisi ki o zaman ciddi manada atak gösteren bir ekonomiydi. Şöyle söyleyeyim size. İspanya'nın ve Portekiz'in önünde, İtalya ve Kore'nin önünde İtalya ile hemen hemen aynı bir ekonomik büyümesi vardı Türkiye'nin. Hacmi vardı o zaman bildiğimiz kadarıyla. Bu sıfırlandı. Türkiye can derdine düştü. Ondan sonra biliyorsunuz 74 hadisesinin arkasından anarşi hadiseleri ve Amerika'nın Türkiye'de iktidarı ele geçirmesi ve 1980'e kadar gitti. İşte o 1980 ihtilallerinin de nüvesi o Kıbrıs harekatının ikinci kısmıdır. İkinci kısmıdır. Gelelim bunu Kıbrıs'taki yansımasına. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi 1983'te ama dünyanın hiçbir ülkesi, çok sevgili Azerbaycan, canım Pakistan bile kabul etmedi. Edemez çünkü millet nasıl camia kabul etmiyor. O zamandan bu zamana Kıbrıs'ın bölünmüşlüğü devam etti. Bu Kıbrıs Türklerinin ekonomik olarak ve politik olarak ciddi bir tazyikin altında yaşamaları neticesini doğurdu. Ve yerli halkta bir memnuniyeti sahası etti.
Ama güneyde
böyle olmadı
işler...
çünkü güney...
Normal güney, devam ediyor.
Güney kendisini Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanıyor ve tanıtıyor. Herkes diyor biz Kıbrıs Cumhuriyeti'yiz. Kuzey Türklerin işgali altında. Bütün dünya bunu böyle tanıyor. Biz ise güneyi Güney Rum yönetimi olarak görüyoruz ve tanımıyoruz. Bunlar mesela başka problemler doğdu. Avrupa Birliği'nde problem doğdu. Bizim Avrupa Birliği'ne girişimizde problem doğurdu.
Tanıyın diyorlar.
Çünkü Kıbrıs Avrupa Birliği'ne girdi. Avrupa Birliği üyesi oldu. Siz diyorlar Avrupa Birliği üyesinin birini tanımıyorsunuz ama oraya girmek istiyorsunuz. Bu mümkün değil. Buna da bu sebebi de verdi. Ve Kıbrıs halkında mesela bazıları derler ya Kıbrıslar bizi sevmiyor. Kıbrıs'ta bizi sevmemesi diye bir şey yok. Yani eski hale bakarak. Bu hadiselerdeki belirsizlik ciddi manada Kıbrıs'ta bir problem doğurdu. İşte bunun çözülmesi için yapılan bütün çabalar çoğu zaman Rumların engellemesiyle, bazen Türk tarafının engellemesiyle ki bunun en mühim sebebi mülk paylaşımıdır. Bu sebeple bir türlü hayata geçirilemedi.
Güneyde kalan Türk köyleri var yani oradan kuzeye geçenler var. Her şeyini bırakıp geçmişler.
Kuzeyde Rumların toprakları var ama kuzeyde iktidarı ele geçirenler onları dağıttılar, sattılar, mülk edindiler. Şimdi onları Rumlara geri verme imkanı yok. Onun için bazıları Kıbrıs'ta çözüm istemiyorlar, Kıbrıs'ın yerlileri.
Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere.